Ayrım 8, sayfa 82. Ama 786. gece olunca demiş ki ve ona öylesine ustaca dokunuşlarda bulunmuş ki oğlan kararsızlık göstermeden her duruma boyun eğmiş, edilgin durumları etkinliğe çevirmeyi, doğrusal ve kalkınmış durumu etkin davranış içinde değerlendirmeyi bilmiş. Ve kalçaların ve bacakların bu savaşımı içinde büyük bir yiğitlik ve darbeleri gidip gelmelerle yerli yerine yerleştirme bakımından eşsiz bir beceri göstermiş. O gece horozluk görevini harika şekilde başarmış. Kuşların ilk uçuşlarında kanatlarına güç veren, doğar doğmaz karacayı oynamaya yönelten, genç arslanın boynunu dik tutturan, kayalar arasından çıkan suyu sıçratan ve inananların yüreklerine baş edilmez ve şafakta öten horozun şarkısı kadar güzel bir içgüdü yerleştiren Tanrı'ya şükürler olsun. İşinin ustası Halime yumurtayı yerine çatlatmış, bu yiğit savaşçı aracılığıyla kendisini yiyip bitiren ateşini yatıştırınca ona binbir okşayış arasında bil ki ey yüreğimin meyvesi artık senden nasıl vazgeçebilirim bilmiyorum. Bundan dolayı bir ya da iki gece, bir ya da iki hafta, bir ya da iki ay, hatta bir ya da iki sene bana yetmez. Ben yaşlı çirkin kocamı terk ederek ve ülkene giderken seni izleyerek tüm ömrümü seninle birlikte geçirmek istiyorum. Eğer beni seviyorsan ve bu gecenin tecrübesi seni sarmışsa beni iyi dinle ve sana söyleyeceklerimi yap. Yaşlı kocam seni bir kez daha çağırırsa ona, vallahi amca, Ademoğlu, doğası gereği çok ağır canlıdır. Kanı da ağır akar. Başkalarının nezdindeki ziyaretlerini tekrarlayıp durursa kendinden zenginleri de fakirleri de bıktırır. Bundan dolayı beni bu zarif önerini kabul etmekten bağışla. Çünkü seni 3 ya da 4 gece hareminden uzakta tutmakla bir densizlik yapmış olmaktan korkarım. Ve böyle konuşarak ondan birbirinizi rahatça görebilmek ve gecenin bir bölümünü hiç kimse diyene rahatsızlık vermeden birlikte geçirmek bahanesiyle kendin için bizim evin yakınında bir ev kiralaması bakımından ricada bulun. O zaman iyice biliyorum ki kocam bu konuyu danışmak üzere bana gelecek, ben de bu tasarıyı destekleyeceğim. Bir kez bu iş tamamlanınca gerisi için Allah kerim demiş. Genç Kamer de işitmek itaat etmektir yanıtını vermiş ve ona tüm arzularını yerine getirmeye söz vermiş. Yeminini mühürlemek için ilkinden de ayrıntılı bir uyarmanın tekrarını sağlamış. Kuşkusuz o gece hacının bastonu atlının ilk geçişiyle zaten düzlenmiş olan yol üzerinde ateşli bir çabayla işini görmüş. Bu iş bitince Kamer sevgilisinin görüşüne uyarak sanki hiçbir şey olmamış gibi gidip cevahircinin yanına uzanmış. Ve sabahleyin cevahirci uyku giderici tozla uyandırılınca Kamer adet gereğince ondan izin almak istemiş. Ama o zorla onu tutarak akşam yemeğini birlikte yemek için çağrıda bulunmuş. Sevgilisinin tavsiyelerini unutmayan Kamer de cevahircinin çağrısını asla kabul etmek istememiş ve anlaştığı tasarının bir bölümünü ona açıklamış. Ve bunun bundan böyle birbirlerini tedirgin etmemeleri için tek geçerli yol olduğunu söylemiş. Yaşlı cevahirci de bunda bir uygunsuzluk yok yanıtını vermiş. Ve gecikmeksizin evinin bitişiğindeki evi kiralamış, onu zengin bir tarzda donatmış ve içine genç dostunu yerleştirmiş. Kendi bakımından da işinin ustası Halime büyük bir gizlilikle aradaki duvarda bir geçiş kapısı açtırmış ve gözden kaybetmek için bunu bir dolapla örtmeye özen göstermiş. Böylece ertesi gün Kamer birdenbire sevgilisinin odasında beliriverdiğini görerek son kertede şaşırmış. Ama kadın onu okşayışlara boğduktan sonra dolabın gizemini ona açıklamış ve sırası geldiğinde ondan horozluk görevini yerine getirmesini işaretle anlatmış. Kamer de çabucak ve gayretle hacı bastonunu 7 kez yola koşmuş. Bunu izleyerek genç Halime doyurulmuş arzusuyla ıslak bağrından kocası cevahirciye ait olan ve onun büyük emekler vererek kabzasını değerli taşlarla süslediği bir hançer çıkarmış. Ve bu hançeri kemerine sok ve kocam Ubeyt Usta'nın dükkanına git. Ona hançeri göster ve beğenip beğenmediğini ve değerinin ne olduğunu kendisine sor. Sana bunu nereden aldığını soracaktır. Sen de ona silahçılar çarşısından geçerken birbiriyle konuşan 2 kişiye rastladığını ve birinin diğerine bana yaşlı kocaların en çirkini ve nefret uyandıranı olan kocasına ait eşyalar veren sevgilimin bana verdiği armağana bak derken duyduğunu söylersin. Konuşan kişinin yanına yaklaşarak hançeri ondan satın aldığını ekle. Sonra dükkandan ayrıl ve çabucak eve benim yanıma dön. Hançeri senden almak üzere beklemekte olduğum dolapta beni bul demiş. Kamer de hançeri alarak cevahircinin dükkanına gitmiş ve orada sevgilisinin kendisine anlattığı oyunu oynamış. Cevahirci hançeri görüp Kamer'in sözlerini dinleyince büyük bir şaşkınlığa düşmüş ve sanki aklını yitirmiş birisi gibi kesik kesik sözcüklerle yanıt vermiş. Kamer de cevahircinin durumunu görerek dükkandan çıkmış ve koşarak gidip dolapta kendisini bekleyen sevgilisine hançeri vermiş. Ve ona kocası cevahirciyi nasıl bir şaşkınlık ve acınası durumda bıraktığını tanımlamış. Zavallı Ubeyt Usta'ya gelince o da kendince kıskançlık acılarının pençesinde ve hiddetten bir yılan gibi tıslayarak evine koşmuş. Gözleri başından fırlamış bir halde Halime'nin yanına girmiş ve benim hançerim nerede diye haykırmış. Halime de en masum tavrıyla ve afallamış iri gözleriyle çekmecede kendi yerinde ama aman ya Rabbi, ey amcamın oğlu, seni çıldırmış gibi görmekle onu sana vermekten sakınırım. Korkarım ki onunla birini vurur öldürürsün diye haykırmış. Ama cevahirci ısrar ettiğinden ve kimseyi öldürmeyeceğine yeminle güvence verdiğinden gidip çekmeceyi açarak hançeri ona getirmiş. O da aman Allah'ım diye haykırmış. Kadın bu şaşkınlığın nedeni nedir diye sorunca biraz önce bu hançeri genç dostumun kemerinde görmüş olduğumu sanıyordum demiş. Kadın başıma gelen, yoksa sen karın hakkında yersiz kuşkulara mı düştün ey insanların en iğrenci herif demiş. Cevahirci de ondan bağışlanma dilemiş ve hiddetini yatıştırmak için tüm gayretini ortaya koymuş. Ertesi gün Halime sevgilisiyle yatakta 7 bölümlük bir satranç oynadıktan sonra yaşlı cevahircinin kendisini boşaması için çareler düşünmüş ve kamere görüyorsun ki ilk yol bizi bir yere götürmedi. Bu kez ben köle kılığına gireceğim. Sen de beni kocamın dükkanına götüreceksin. Benim yüzümü açıp kendisine beni pazarda satın aldığını söyleyeceksin. Bakalım bu onun gözünü açacak mı, göreceğiz demiş. Ve kalkıp gerçekten bir köle kılığına bürünmüş ve aşığını gittiği kocasının dükkanına kadar izlemiş. Kamer cevahirciye şu esireyi pazardan 1000 altın dinara aldım, bak bakalım hoşuna gidecek mi demiş. Ve böylece konuşarak kadının yüzündeki peçeyi kaldırmış. Cevahirci hemen kendi eliyle yaptığı şahane mücevherleri takınmış ve Kamer'in kendisine armağan ettiği yüzükleri de parmağına takmış olan karısını tanıyarak neredeyse bayılacakmış. Ve bu kölenin adı ne diye haykırmış. Kamer de Halime diye yanıt vermiş. Cevahirci de bu sözleri duyunca boğazının kuruduğunu duyumsamış ve sırt üstü düşmüş. Kamer ile genç kadın da çekilmek için onun bayılmasından yararlanmışlar. Ubeyt Usta baygınlıktan kurtulunca tüm gücüyle evine koşmuş. Bu kez de karısını biraz önce takılmış tüm süsleri içinde bulunca şaşkınlık ve dehşetten bayılacak gibi olmuş ve her şeyi bilen Tanrı'dan başka güçlü ve koruyucu varlık yoktur diye haykırmış. Kadın ona pekala ey amcamın oğlu, sen neye şaşırdın bakalım demiş. O da Allah kötünün belasını versin, biraz önce genç dostumun satın aldığı tıpkı sana benzeyen adeta senin ikinci bir nüshan olan bir köle gördüm demiş. Halime de nefretten adeta boğulurcasına ey beyaz sakallı felaket, sen nasıl olur da böylesi utanç verici kuşkulara kapılarak bana hakaret edersin. Kendi gözlerinin yanıldığını görmek istiyorsan git bak bakalım komşunun evinde böyle bir köle var mı diye haykırmış. O da hakkın var, böyle bir kanıt karşısında hiçbir kuşku kalmaz demiş. Merdivenden inip dostu Kamer'in evine ulaşmak üzere evden çıkmış. Halime de dolaptan geçerek kocası içeri girdiği sırada çoktan öteki evde bulunuyormuş. Böylesine büyük bir benzerlik karşısında zavallı adamın aklı karışmış. Tanrı yücedir, yarattıklarına istediği şekli verir diye mırıldanmış. Ve tedirginlik ve şaşkınlığın sınırında evine dönmüş. Karısını bıraktığı halde bularak ona övgüler yağdırmaktan ve bağışlanma dilemekten başka bir şey yapamamış. Sonra da dükkanına dönmüş. Halime'ye gelince dolaptan geçerek Kamer'i bulmaya gelmiş ve ona görüyorsun ki bu sakalından utanmaz babanın gözlerini açmanın çaresi yok. Bize buradan gecikmeden kaçmaktan başka çare kalmadı. Ben çoktan önlemlerimi aldım. Atlar da yüklü, develer de hazır. Kervan da yola çıkmak için sadece bizi bekliyor demiş. Ayağa kalkıp örtülerine bürünmüş ve kervanın bulunduğu yere onu götürmüş. İkisi birden onları bekleyen atlara binip yola çıkmışlar. Tanrı onlara güvenlik sağladığından hiçbir nahoş olayla karşılaşmadan Mısır'a ulaşmışlar. Kamer'in babasının evine ulaştıklarında ve saygın tacir oğlunun döndüğünü öğrenince Neşe tüm yürekleri ferahlatmış. Kamer mutluluk gözyaşlarıyla karşılanmış. Halime de eve girince tüm gözler onun güzelliğiyle kamaşmış. Ve Kamer'in babası oğluna, "Oğlum, bu bir sultan mıdır?" diye sormuş. O da, "Bir sultan değildir ama uğrunda yolculuğa göze aldığım kişidir. Çünkü dervişin bize sözünü ettiği kişi odur. Ben de şimdi sünnetin ve şeriatın gereklerine göre onunla evlenmek istiyorum." diye yanıt vermiş. Ve babasına başından sonuna kadar tüm öyküsünü anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Oğlunun bu serüvenini öğrenen saygın tacir Abdurrahman, "Oğlum, eğer cehennemden çıkmış olan bu kadınla evlenmekte ısrar edersen, bu dünyada da öteki dünyada da lanetim senin üzerine olsun." Ah, bir gün ilk kocasına karşı takındığı utanmazca tavrı sana da takılmasından kork. İyisi mi evlenmen için bırak buradaki iyi ailelerin genç kızlarından birini bulayım sana diye haykırmış. Ve onu öylesine uzun uzadıya paylamış ve akla yakın konuşmuş ki Kamer, "Senin dilediğini yapacağım baba," diye yanıt vermiş. Saygın tacir de onun bu sözlerini duyunca oğlunu kucaklamış ve hakkında daha sonra bir karar almak üzere Halime'yi evden uzakta bir köşke kapatmış. Bunu izleyerek tüm kentte oğluna uygun düşecek bir eş aramaya koyulmuş. Kamer'in annesinin ileri gelenlerin ve zengin tacirlerin eşlerinin nezdinde yaptığı birçok araştırmadan sonra Kahire'nin hiç kuşkusuz en güzel kızı olan kadının kızıyla Kamer'in nişanı kutlanmış. Bu münasebetle tam 40 gün hiçbir şölenden, rakstan ve oyundan geri kalınmamış. Sonuncu günde fakirlere özellikle ayrılmış bir şenlik günü olmuş ve onların sinirlerinin çevresinde tüm cömertlik içinde yer almaları için çağrılmalarına özen gösterilmiş. Bu şölenler dolayısıyla hizmetçilerine göz kulak olan Kamer, fakirler arasında çok kötü giyinmiş. Güneşten yanmış yüzünde uzun sürmüş yorgunlukların ve yürekler acısı dertlerin izleri bulunan çok fakir bir adam görmüş. Ona dikkatle bakmak için önünde durunca cevahirci Ubeyt Usta olduğunu görmüş. Babasına koşup gördüğü kişiyi ona bildirmiş, o da kendisine, "İşte şimdi elimizden geldiğince kapalı tuttuğum bu sefih kadını ayartmış olmakla işlediğin kötülüğü onarmanın zamanıdır," demiş. Kamer uzaklaşmak üzere olan yaşlı cevahircinin yanına yaklaşarak adıyla çağırıp onun sevencenlikle karşılamış ve kendisini bunca fakirliğe sürükleyen neden üzerine sorgulamış. Ubeyt Usta da serüveni duyulup düşmanlığının alay konusu olmaması için Basra'dan ayrılmış bulunduğunu ama çölde yağmacı Arapların eline düştüğünü ve elinde avucunda ne varsa aldıklarını anlatmış. Saygın Abdurrahman da onu hamama göndermiş ve yıkandıktan sonra zengin giysilerle donatmış. Sonra da ona, "Sen benim konuğumsun. Gerçeği sana anlatmak boynumun borcudur. Bilesin ki karın Halime buradadır. Benim emrimle uzak bir köşke kapatılmıştır. Onu gözetim altında Basra'ya göndermek istiyordum ama madem ki Tanrı seni buraya sevk etmiş, bu kadının bahtı önceden belirlenmiş demektir. Seni onun yanına göndereceğim. İster onu bağışlarsın, ister layık olduğu gibi işlem yaparsın. Doğrusu tek suçlusunun karın olduğu o acıklı serüveni bildiğimi senden saklamayacağım. Bil ki bir kadının baştan çıkardığı erkeğe sitem edilemez. Çünkü Tanrı'nın kendisine verdiği içgüdüyü yenmesi kolay değildir. Ama kadın aynı yapıda yaratılmamıştır. Eğer erkeklerin yanına yaklaşıp kendisine saldırmalarını önlememişse her zaman suçludur. Ah kardeşim, bir kadına sahip olan erkeğin büyük bir bilgelik birikimi ve sabrı olmalıdır," demiş. Cevahirci de, "Hakkın var kardeşim. Bu meselede karım tek suçludur. Ama kendisi nerede?" demiş. Kamer'in babası, "Şu karşında bulunan köşkte. Anahtarları da şunlar," demiş. Cevahirci anahtarları büyük bir sevinçle eline almış, bunlarla kapıları açmış ve karısının yanına girmiş. Kendisine hiçbir şey söylemeksizin ona doğru ilerlemiş ve birdenbire iki elini uzatarak boynunu sıkıp "Senin türünden sefiheler işte böyle ölür," diye haykırarak onu öldürmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 787. gece olunca demiş ki, "Senin türünden sefihler işte böyle ölür," diye haykırarak onu öldürmüş. Tacir Abdurrahman da oğlu Kamer'in Cevahirci'ye uğrattığı zararı onarma işini tamamlamak üzere Yüce Tanrı huzurunda insaflı ve makbul olacağı düşüncesiyle kızı Sabah Yıldızı'nı Ubeyt Usta ile evlendirmiş. Ama asıl Tanrı en yüce ve en cömert olandır. Ve Şehrazat bu öyküyü anlatıp bitirince susmuş. Şah Şehriyar da "Ey Şehrazat, Allah tüm sefih kadınların, Cevahirci'nin utanmaz karısına benzer şekilde belasını versin. Bana anlattıkların arasındaki pek çok öykü hep böyle bitmelidir. Çoğu zaman gerçekten kimi kadınların benim düşüncelerime ve eğilimlerime aykırı olan akıbetleri ruhumu isyana sevk ediyor. Çünkü kendimce Tanrı'nın merhametini esirgeyesi utanmaz ve kötü yaratılışlı karımla tüm sadakatsiz kölelerine benim nasıl davrandığımı biliyorsun" diye haykırmış. Ama Şehrazat, şahın böylesi düşüncelerle uzun uzadıya vakit geçirmesini istemediğinden bu konuda yanıt vermekten sakınmış ve çabucak izleneceği gibi koyun budunun öyküsünü anlatmaya başlamış.